ayrım 15. Annem ilk maaşını almaya gittiğinde ben de yanındaydım. Bina bugün İstanbul Lisesi dediğimiz binaydı. İtişen, bağırışan kadınların oluşturduğu sıra sokağın sonuna dek uzanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de gördüğüm düzenli kuyruklardan değildi bu. Kesinlikle değildi. Buna sıra demeye bile dilim varmıyor. Kadınlar küfrediyorlar, birbirlerini itiyorlar, bir yandan da kendilerini düzene sokmaya çalışan polise bağırıyorlardı. Bir iki polis bu kadın kalabalığı arasında neredeyse kaybolmuştu. Sonunda onlar da bıraktı kadınları birbirlerini yesinler diye. Sıraya girdik. Annem sıradaki yerini büyük bir titizlikle koruyordu. Kendisini sıra dışı etmek isteyenlere öyle bir garazla dönüyordu ki fırsatçılar hemen yelkenleri suya indiriyordu. Kesin, sert tavrı kavga çıkmasına dahi olanak tanımıyordu. O kaba saba kadınlar karşısında kendisini koruma tekniğine hayran kalmıştım. Veznede sıra bize gelince parayı aldı ve kuru üzüm alayım diye bana verdi. Veznedar hemen çıkıştı. Hükümet sana o parayı karnını doyurasın diye veriyor hatun. Çocuğuna cep harçlığı yapasın diye değil. Yoksa paraya ihtiyacın mı yok? Annem bir hışımla geri döndü, parasını almak için beklemekte olan kadını hafifçe yana itti ve ''Senin işin bize para vermektir kardeşim, öğüt değil. Burada kimsenin öğüde ihtiyacı yok.'' dedi. Kendinden emin bir sesle diğer kadınlardan bir alkıştır koptu. Cömert padişahın sana kaç para veriyor? Eminim aldığın boğazına zor yetiyor. Yoksa şu üstünü başını biraz toparlar, şu cılız vücudunu biraz semirtirdin. Tevekkeli seni askere almamışlar. Eğer ben bu parayı oğluma şeker alsın diye veriyorsam, para ancak ona yetiyordur da ondan. Ben buraya maaş almaya geldim, fikir değil. Seni zindana attırırım diye etrafa tükürükler saçarak yanıt verdi adam. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gerçekten dediğini yaptırır diye korktum. Ama annemin sesi sertlikte onu bastırdı. Attır bakalım. Diğer kadınlardan da bir gürültüdür yükseldi. Yaklaşan iki polis kalabalığın dışında kalmayı, annemi görmezlikten gelmeyi tercih ettiler. Kadınlar bağırışıyordu. Hay diline sağlık hemşire. Polis daha yakına gelir belki diye annemin etrafında koruyucu bir halka oluşturdular. Annem başı dimdik havada polislerin ta gözlerinin içine bakıyordu. Polisler bunu da görmezlikten geldiler. Annem kadınların arasından geçerek ilerledi. Bazıları geçerken kolunu çekiyor, Allah razı olsun hanımefendi diyordu. Böylelikle devlete hakaret etmiş olmasına rağmen polislerin yanından elini kolunu sağlayarak geçti gitti annem o gün. Bu deneyimin ardından annem bir daha maaş almaya gitmedi. Beni yalnız gönderdi. Dönüşte o parayla Mehmet'e ve kendime fıstık üzüm alıyordum. Ama bir keresinde benim başımdan da öyle unutulmayacak bir olay geçti ki ondan sonra maaş almaya hiçbirimiz gitmedik. İşte son girişimde yine büyük bir kalabalık vardı. Kuyruğa girip sıramı beklemeye başladım. Alan gidiyor, alan gidiyor ama bir o kadar yeni insan da binaya giriyordu. Böylelikle bir türlü ilerleyemiyordum. En sonunda korkumu yenerek kızgın kadınların arasından biraz iterek biraz da kıvrılarak geçmeyi başardım ve veznelerden birine iyice yaklaştım. Arkamda boylu bir adam vardı. Elimdeki maaş defteriyle vezneye yetişecek kadar uzun olmadığımı görünce beni tutup kaldırmıştı. Bundan sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Adamın parmakları kısa pantolonumun paçasından içeri girdi. Utancımdan kıvrıldım ve deli gibi bağırdım. Havada savrulan bacaklarım yandan genç bir kadının başına çarptı. Kadın dönüp bana bir tokat attı. Beni kucağına alan adam elleriyle pantolonun içindeki araştırmasına devam ediyordu. Ben ise kurtulmak için çırpınıyor, bağırıyordum. Etrafımızdaki kalabalıktan bir hoşnutsuzluk sesi yükselince adam beni bıraktı. Düştüğüm yerden kalktım ve bir insanın nasıl böyle bir şey yapabileceğini anlayamadan oradan kaçtım. Defteri almak aklıma dahi gelmemişti. Eve gitmek üzere koşuyordum ama titreyen bacaklarımla yeterince hız alamıyordum. Eve varınca ağlaya ağlaya anneme olanları anlattım. Dinledikçe dudakları büzüldü, sonra gidip yıkanmamı söyledi. Bu konuda Mehmet'e bir şey söylemememi tembih etti. Daha sonra bir açıklama yaptı. Senin hem annen hem de baban benim. Biraz büyüyünce sana bu gibi şeyleri anlatacağım. Şimdilik tek söyleyeceğim şey, bazı adamların kızlardan çok erkek çocukları sevdiğidir. Hele senin gibi güzel bir çocuğun bu tip kişilerden çok sakınması gerek. Bu olayı sanki hiç olmamış gibi unutmamı söyledi ve konuyu burada kapattı. Unutmak kolay olmadı. Bunu izleyen günlerde yolda gördüğüm her erkekten tazı gibi kaçtım. Bütün çocukluğum ve gençliğim süresince de erkeklere güvensizlik duygusunu içimde taşıdım. Fakirlik insanı pazarlığa alıştırır. Babaannem süratle yaşlanmaktaydı. Gene hala her gün Kur'an okuyordu. Son zamanlarda nedense annemin yeniden evleneceği korkusuna kapılmıştı. Bir de vır vır söylenip duruyordu. Efendim artık kendisini hiç kimse istemiyormuş, parası suyunu çekmekteymiş, annem evlendiği zaman torunlarını ondan kaçıracakmış. Annem bir daha hiç evlenmeyeceğini defalarca söylediği halde onu bir türlü inandıramıyordu. O kadar yüksek sesle konuşuyordu ki kendisini sadece biz değil bütün mahalle duyuyordu. Bir gün kapıdan geçen eski komşumuz dul kadına seslenmiş. Yukarıya kahve içmeye davet etmiş. Dul kadın iyi huylu bir insandı. Babaannemi bir zamanlar kendisini ne kadar hor gördüğünü unutmuş, daveti hemen kabul etmiş. Bizim evde içtiği kahveyi hiçbir yerde içmediğini söyleye söyleye içeri girdi. Şekeri nereden buluyorsunuz diye sordu. Babaannem duymamıştı, cevap vermedi. Misafir olmasına rağmen kahveyi pişiren gene dul kadındı. Babaannem sadece nefes almadan direktif veriyor, bu arada en iyi fincanların kullanılmasına özen gösteriyordu. Çok geçmeden bizim evde kahve pişirildiğini mahallede duymayan kalmamıştı. Fazla değil, bir iki dakika sonra para durumumuzu da öğrenmeyen kalmayacaktı. Sobaya yeni odun atıldı, koltuklar ateşe yanaştırıldı, ben geri planda dolanıp duruyordum. Baktım kimse oralı olmuyor, yumuşak halının üstüne iliştim. Dul kadın bugünkü talihine şaşırmış, bu sıcacık odada bulunmaktan pek mutlu görünüyordu. Babaannem ne kadar az paramız kaldığından yakınmakla başladı işe. Kendisi de her zaman kıt kanaat geçindiğinden bu haber dul kadını hiç etkilemişe benzemiyordu. Konuşma fırsatını yakaladığında neşeli bir tavırla ama hiç değilse bir dikiş makineniz var hanımefendi dedi. Dikiş makinesinin olan evde açlık olur mu? Ben 15 yıldır makineden elde ettiğimle geçiniyorum. Babaannemin buna aklı ermemişti. Amma da yaptın. Bu yaştan sonra dikiş mi öğreneceğim yani? Gelininiz öğrenebilir diye atıldı kadın. Ateşe biraz daha yaklaştı. Kim? Şevkiye mi? Hadi canım, o da benim kadar beceriksizdir bu konuda. Hiç de değil. Bakın çocuklara kıyafet dikmesini de çabuk öğrendi. Doğru dedi babaannem düşünceli bir şekilde. Çok da güzel el işlemesi yapar. El işlemesi mi? Dul kadın dudak bükmüştü. İşlemeler şimdi para etmiyor hanımefendi. Ama makine dikişi başka. Belki kapalı çarşıdaki patronum ona bir iş verebilir. Yarın bir sorayım bakayım. Eğer iş varsa gelinize ben nasıl dikileceğini gösteririm. Ay ne kadar da iyisiniz dedi babaannem ve dul kadının yüzüne mutlu bir gülümseme yayıldı. Konuşmanın tam bu noktasında içeriye annem girdi. Saçı başı birbirine karışmış, yüzünde garip bir ifade. Korkudan yüreğim hopladı. Şaşıran dul kadın ne oldu size böyle diye bağırdı. Annemin sesine son zamanlarda yeni bir ton gelmişti. Sert, duygusuz bir ton. Vallahi ben de artık ne doğrudur ne yanlıştır bilemez oldum. Hakaretlerin bini bir para. Hükümet kapılarında sanki hastalıklıymışız gibi davranıyorlar. Ya da memlekete şehit vermekle ne talihli olduğumuzu söylüyorlar alay eder gibi. Her gün bir fırından öbürüne koşarak ekmek arıyorum. Sonuçta aldığım ne? Bir kuru ekmek ki hayvanlar yemez. Herkes bu kadarcığını bile almak için itişiyor, tekmeleşiyor, hırlaşıyor. İnsanlık diye bir şey kalmadı. Birden durakladı. Ağlayacak sandım ama ağlamadı. Sadece zarif alnında bir iki çizgi belirdi. Sanki ne konuştuğunu kendisi de merak etmişti. Dengesini sağlamak için bir elini oraya uzattı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Öyle beyaz ki bunun üzerine elmacık kemikleri daha belirli bir biçimde ortaya çıkmış, burnu incelip uzamıştı. Bugün bir şey mi oldu diye kükredi babaannem. Ne olmadı ki? Kadınsanız ve dünyada yalnızsanız hakarete alışmanız gerek. Bu sabah dükkan dükkan gezip ekmek aradım. Sonunda bir açık fırın buldum ve şansımı denemek için sıraya girdim. Tam parayı sayıp ekmeği almıştım ki yanımdaki kadın ekmeği elimden kaptı. Fırıncıya önce kendinin para verdiğini söyledi. Bu defa ben onun elinden çektim ekmeği. Böylece kavga başladı. Bir vahşi hayvan gibiydi. İtiyor, tekmeliyor, çığlık atıyor. Bir de yüzümden peçemi çekip almaz mı? Ancak zengin kadınlar peçe takarmış. Fakirler ekmek sıralarında ömür tüketirken benim orada bulunmaya hakkım yokmuş. Peçemi kapıverdi. Annem dehşetle tekrarlıyordu. Bütün o insanların önünde yüzümü açtı. Sanki ben bir sokak kadınıyım. Bana öyle dedi. Sokak kadını. Ben. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin içinde. Dünya başıma yıkılıyor sandım. Elinden kurtulmaya çalıştım ama eteğimi yakalamış bırakmıyor. Yırtacak sandım. İki kişi araya girdi, ekmeğimi bana geri verdiler. Aldığım gibi kaçtım, peçem yarı yırtık. Yollarda insanlar arkamdan bağırıyor. Bir sürtük, başka bir sürtükle kavga etmiş diye düşünüyorlar eminim. Ay ne ayıp şey, şu ekmek için bu hallere düştüğümü de mi görecektim? Elindeki ufak kara ekmeği gösterdi. Sonra sendeledi ve ben daha ne olduğunu anlayamadan onu divanın üstünde yatar buldum. Dul kadının kuvvetli kolları onu yere düşmekten kurtarmıştı. Babaannem son zamanlarda kendisinde pek görmediğimiz bir çabuklukla annemin bileklerini ovuyordu. Yüzü neredeyse anneminki kadar beyaz. Annem dişlerini gıcırdatıyordu. Ödüm koptu, kıracak dişlerini diye. Dul kadın hemen bir ufak kaşık soktu ağzına. Başının altındaki yastığı düzeltti. Bir süre sonra o tüyler ürpertici diş gıcırdaması sona erdi ve annem gözlerini açtı. Acı kahve pişirmekte olan babaannem "Konyak!" diye bağırdı. O da ağlamak üzereydi. Oğullarının adlarıyla çağırıyor, gelip kadınlarına sahip çıkmalarını söylüyordu. Ne zamandır bastırılmış, titrek gözyaşları yanaklarından süzülüp mangalın kor ateşi üstünde cızırdamaya başladı. Annem doğruldu. Yanaklarına renk geri dönüyordu. Sanki hayli uzun bir yoldan sonra yorgunluk çıkarıyormuş gibi cansız bir şekilde gerindi. Sonra kahvesini içerek yavaş yavaş kendine geldi. Konuğumuz o akşam geç vakte kadar bizde kaldı. Bilmem yarına bitirmesi gereken işi var mıydı? Varsa bile bunu bize belli etmedi. O kadar iyi bir kadındı ki bizde oturup anneme yardım etmekten başka bir şey düşünmüyordu. Çok geçmeden hava karardı ve küçük camide ezan okunmaya başlandı. Bu babaanneme akşam namazını hatırlattı. Her akşam müezzinin minareye çıkıp ezan okumasını beklerdi. Namaz saatinin geldiğini bu yolla anlıyordu. Bu akşam da yine o gürül gürül yüksek sesiyle dua etmeye başladı. Ölen oğullarının ruhuna, büyük babamın ruhuna, anneme ve biz çocuklara dua etti. Sonunda da kendine ufak bir kısım ayırdı. Sesi odayı dolduruyor, kulakları okşuyordu. Dul kadın akşam yemeğini hazırladı ve annem daha aşağı inecek kadar kuvvet kazanmadığından yemeği yukarıda oturma odasında yedik. Sobadaki ateş tatlı tatlı çıtırdıyor, o akşam büyük bir cömertlikle yakılan bütün lambalardan ışık dışarılara taşıyordu. Yemekten sonra pek adeti olmadığı halde babaannem camiye gitmek istedi ve beni de yanında götürmeyi önerdi. Karanlıkta dışarı çıktık. İçimde hem biraz korku hem de heyecan. Babaannem elindeki mumu dikkatle taşıyor. Bir başka mumun da camideki Ermiş'in kabri başında yanmakta olduğunu görüyorum. Hava soğuk olduğu için çabuk adımlarla ilerledik. Kabrin göründüğü pencerenin yanına geldiğimizde babaannem Ermiş'in ruhuna dua etmemi söyledi ve avuçlarını göğe açtı. Ben de aynısını yaptım. Ne yazık ki duamın sözleri birbirine karıştı çünkü buz gibi bir rüzgar köşeyi dönüp üstümüze esmek için tam o anı seçmişti. Dişlerim çarpıyor, ince paltom beni soğuktan koruyamıyordu. Camiye girince kadınlar kısmına gidip oturduk. Hemen içime bir utanç dalgası yayıldı çünkü babaannem yüksek sesle duaya başlamıştı. Etrafta pek fazla insan yoktu ama olanlar ister istemez babaannemi dinlemek zorunda kalmışlardı. Ölülerine rahmet, anneme sıhhat vermesi için Allah'ına tekrar tekrar yalvardı. Ben sıkıntıyla kıpırdanıyordum. Dualarını içinden söylemesi için kendisini dürtmeme aldırış bile etmedi. Buraya ne söylemeye geldiyse hepsini yüksek sesle söyledikten sonra sustu. Bir gün annemle Beşiktaş'a gittik. Bizim evden Beşiktaş'a epey yol vardı. Niçin gittiğimizi hatırlamıyorum ama gidişimiz aklımdan hiç çıkmadı. Çünkü Sultan Mehmet Reşat'ı ilk kez orada gördüm. Beşiktaş'ın ana caddesinde askerler tabur halinde geçiyor, bando askeri müzik çalıyordu. Bu arada polisler kalabalığı kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Biz de padişahı görmek için durduk. Önce Arap atları üstündeki süvari birliği geçti. Eğer yanılmıyorsam süvariler sarı pirinçten düğmeli, mavi bir ceket ve kırmızı pantolon giymişlerdi. Başlarında beyaz tüylü, uzun kalpaklar vardı. Atlarını bize doğru sürdüler. Üniformaları etrafta toplanmış halkın fakir kıyafetiyle tezat oluşturan bir şekilde göze çarpıyor, güneş altında yanan mahmuzları çakırdıyordu. Süvari takımının ardından heybetli atların çektiği bir saray arabası geldi. Pencerelerin birinden beyaz sakallı, ufak ve yaşlı bir adamı şöyle bir gördük. Üstünde göğsü madalyalarla dolu bir üniforma vardı. Paçarvalar içindeki halktan coşkun bir ses yükseldi. Herkes, "Padişahım çok yaşa!" diye gürlüyordu. Araba ilerledikçe bağırtı da sanki onunla birlikte seyahat ediyormuş gibi uzaklaştı. Araba gözden kaybolduktan sonra dahi sesleri duymaya devam ettik. Sonra sessizleşen yollar boşaldı. Annemle ben de bulunduğumuz yerden ayrıldık. Annem iş bulmuştu. Daha doğrusu sözüne sadık kalan dul kadın kapalı çarşıdaki patronundan anneme iş getirmişti. Eline fazla bir şey geçmiyordu. Üstelik oturma odamız dikilmiş ve dikilmemiş kumaşlarla dolup taşmıştı. Makinenin sesi evdeki diğer bütün sesleri bastırmıştı. Böylece 1915 yılını 1916'ya bağlayan kış, dikiş makinesinin gürültüsü ve çiğ sobada neşeyle yanan odunların çatırtısıyla geçti. Hayat şöyle veya böyle bir düzene girmişti işte. Gerçi yemeğimiz hala kıt ve lezzetsizdi ama ne yapalım. Çarşıyı artık babaannem üstlenmişti. Ben de ekmek avcılığına çıkıyordum. İlkbaharın yumuşak günleri bütün bunları bir kez daha değiştirecekti. Güvenlik duygusunun ilk soğuk esintiyle giden çok kaypak bir şey olduğunu artık öğrenmiştik. Ne var ki bu gerçeği kabul etmeyi öğrenemiyorduk bir türlü. 1916 yılının ilkbaharında gördüğümüz sıkıntıları başka hiçbir dönemde görmedik. Yaralarının izleri bugüne kadar sürmüştür. Annemin dikişle uğraşması birdenbire sona erdi. Kapalı Çarşı'daki patron artık kimseye iş veremiyordu. Hükümet bütün kumaşları almış ve Gülhane Parkı'nın arkasında bir yere askeri dikiş atölyesi kurmuştu. Artık çalışmak isteyenler oraya başvuruyordu. Adam geniş, kıllı ellerini yana açmış, omuzlarını kaldırarak işçilerinden durumu anlamalarını beklemişti. Kadınlar birbirlerine ne yapacaklarını sorar gibi bakmışlardı. Dul kadın dikiş atölyesine gideceğini söylüyordu. İşin nerede yapacağı umurunda değil, yeter ki para gelsin. Annem ve onun gibi fakirliği yeni tanımış olanlar için durum değişikti. İnsanın kendi evinde çalışması başka, hükümetin fabrikasında etrafa sergilenmesi başka. Annem eve boş elle dönünce babaannem şaşırmış, ne olduğunu sormuştu. Artık iş yok dedi annem. Ordu kumaşların topunu almış ve Gülhane Parkı'nın gerisinde bir fabrika açmış. Bizim komşu bugün oraya gitti işi aramak üzere. O gidebilir, sen asla. Babaannemin gürlemesinden mutfak masası üstündeki tabak yağını titremişti. Annem yorgun bir sesle devam etti. Lafla peynir gümüşü yürümüyor ki, para yok, çocuklar aç. Gururumuz el vermiyor diye onları açlıktan öldürecek miyiz? Babaannem ayağa kalktı ve kendisiyle yatak odasına gitmemizi istedi. Odaya girdik, göğsünden bir anahtar çıkardı ve kıymetli mallarının durduğu teneke kutuyu açtı. Bak, 5 altınımız duruyor. Al onları. Bize bir süre yeter. Bitince daha bu takımlarım var, yüzüklerim, zümrüt kolyem. Bunu muazzeze saklıyordum ama ne yapalım? Mücevherleri ipek kumaş kaplı kutudan çıkardı. Taşlar avuçlarında parlıyordu. Hayır, kesinlikle olmaz dedi annem. Bu yüzüklere dokunmayın. Yok bahasına gider. Alıcılar bugünlerde herkesin karın doyurmak için mücevher sattığını biliyor, para vermiyor. Geçen hafta kapalı çarşıda bir kadın anlatıyordu. Pırlanta yakut karışım bir kolye satmış da karşılığında ufacık bir altın almış. Bunlardan çok daha kıymetli bir takı. Ama kadının açlıktan gözü görmemiş, karşısına ilk çıkan Yahudi'ye verivermiş. Sakın ha. Sonra babaannemin güçlükle duyabileceği şekilde alçalttı sesini. Bunlar muazzezin. Taşları aldı ve kutuya geri koyup kilitledi. Dudakları babaannemin alnında gezindi. Sonra kulağına fısıldadı. Güzel şeylerimizi teker teker kaybettik. Hiç değilse bunları saklayalım muazzezi. Kızımın boynunu süslesinler. İlk fırtına atlatılmıştı. Ama dikiş makinesinin durmasıyla küçük ev yeni bir sessizliğe girmişti. Cepteki küçük altınlar ne kadar dayanacak 4 boğazı doyurmaya ve tabii bir de babaannemin şarabına. Her ikisi de öyle ihtiyatsız ve anı anına yaşayan insanlar ki. Önlerindeki uzun yılları göremiyorlar. Tüm çocukluğum onların güzelliğini, gözyaşlarını ve sıkıntıya dayanma güçlerini inceleyerek ve üzülerek geçti. Ben de onların bir parçasıydım. Onlar kadar ihtiyatsız olmam çok doğaldı. Ama sıkıntı karşısında onların gösterebildiği cesaret ve dayanıklılık bende yoktu ne yazık ki. Dul kadın ara sıra bizi uğruyordu. Fabrika yaşantısını kendine özgü kaba şakalarıyla anlattığında bir yandan gülüyorduk, öbür yandan da tüylerimiz ürperiyordu. Orada gece gündüz kalıyor, yiyor, içiyor, dışarıya haftada bir çıkıyordu. Eline geçen para çok azdı ama karnı doyduğu için bunu önemsemiyordu. Allah'a şükür ki sağlığım yerinde diyordu. Böyle yere ancak kuvvetliler dayanabilir. Annem gelip orada çalışsın diye bir öneri yapmıyordu. Babaannemin buna ne kadar karşı olduğunu farkındaydı. Ama paramızın azalmakta olduğunu biliyordu. Belki kısa bir süre sonra annemin ister istemez fabrikada çalışmaya rıza göstereceğini düşünmekteydi içten içe. Benim sevgili çılgın ailemde ne zaman para az olmamıştı ki zaten. Olduğunda harcamasını pek iyi bilirlerdi de olmadığında idare etmesini öğrenemezlerdi bir türlü. Bir sabah babaannem odaları dolaştı. Bütün büyük eşyayı teker teker eliyle dokundu. Satıldığında bunların ne getireceğini kendi kendine yüksek sesle soruyordu. Bazen de mırıldanıyordu. Bu iyi kalite ceviz. Bugün aransa bulunmaz. Şevki'ye odaların tıka basa dolu olduğunu söylerken ne kadar da haklıymış. Örnek insan işte. Eşyayı satmadan önce kendisini hazırlıyor. Amaç annemin fabrikaya gitmesini geciktirmek. Bir Yahudi eskici çağırdı. Adamı ben alıp getirdim. Eve döndüğümde babaannemi görünce şaşırdım. Şık bir elbise giymiş, yüzüklerini parmaklarına geçirmiş, zümrüt gerdanlığı da boynunda. Anladım ki Yahudinin gözünü boyayacak. Yeter ki adam eşyanın sıkışık durumda satıldığını sanmasın. Yahudi eşyayı ses çıkarmadan inceliyor. Bu işin içinden çıkamadığı belli. Gerçi ev küçük, bulunduğu mahalle fakir mahallesi ama ihtiyar kadının takıları da yabana atılacak cinsten değil. Üstündeki elbise gerçek ipekli. Kaç kişi var bugünlerde ipek elbise giyen? Eşya ve halılar ise en iyi kalite. Adam başı dik, yüzü gurur dolu bu kadının karşısında nasıl davranacağını kestiremiyor. Haksız da değil. 15. ayrımın sonu, sayfa 190.